10. ayrım.
Köstebek kelime anlamı olarak bir muhbir değil, gizli ajandır. Sahte bir kimlikle yaşar ve izlenen suçluların arasında sızmış olarak yetkilileri planlanan suçlardan haberdar eder. Köstebeğin provokatörden kesin çizgilerle ayrılıyor olması bu tanımlamada en önemli noktadır. Genel kural, suç örgütüne sızmış olan ajanın bir suça girişilmesini teşvik etmesi ve suçun işlenişinde rol almamasıdır. Köstebek ya da suç örgütüne sızmış ajan, kan içici babalara karşı yapılan savaşın en önemli silahlarıdır. İki genç gizli ajanın, Kathleen C. Erickson ve kod adı Robert Mazur olan Robert Musella'nın olağanüstü cesareti olmasaydı bugün Ağa Hasan Abidi'nin, Suç İmparatorluğu, Saddam Hüseyin'in, Abu Nidal'ın, General Noriega'nın ve Medel'in kartellerinin kokain kaçakçılarının paralarını toplamaya, onları yatırımlara çevirip arttırmaya devam edecek, kara birlikler dik kafalı müşterilerin katliamını sürdürecek, Nijerya, Peru ve Pakistan merkez bankalarının ülke yöneticileri tarafından sömürülmesi durdurulamayacaktı. Meslek hayatının sonuna doğru Senatör Kerry, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası operasyonlar alt komitesinde soruşturmacı grupları yöneten Jack Bullum bütün iş hayatı boyunca Amerikan gizli servislerinin köstebeği olarak çalıştı. New York'taki Bard Koleji öğrencisi bu inançlı Musevi hukuk için savaşmaya, Nazi Almanyası'ndan kaçmış iki üniversite profesörü Heinrich Blücher ve eşi Hannah Arendt'ı tanıdıktan sonra karar verdi. Bence haklı nedenlerle ve bilinçli olarak bugünün örgütlü suç babalarının düşünce tarzını Nazi ileri gelenlerinin anlayışına benzetir. Onun kararlılığı, cesareti ve ünlü soğukkanlılığı olmasa çok sayıda silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve kadın ticareti yapan çok sayıda kişi ve uluslararası kiralık katil bugün hala cezalandırılmadan faaliyetlerini sürdürecekti. Zürih'teki bankacılık dünyasının belirli sektörlerini eline geçirmiş, İsviçre yöneticileriyle endişe verici ilişkiler kurmuş olan ve uluslararası çapta eroin kaçakçılığı yapan iki Türk'ün Yaşar Musullulu ve Hacı Mirza'nın çetelerini ortaya çıkararak çökerten Sarışın Sam olarak adlandırılan başka bir Amerikan ajanıdır. Kendisini Musullulu ve Mirza'ya Sicilya mafyasının Milano'daki sözcüsü olarak tanıtan Sarışın Sam'in gerçek kimliği sadece Tessin kantonu sorgu yargıcı tarafından biliniyor. Bu kimlik mühürlü bir zarf içinde Bellinzona Adalet Sarayı'nın kasasında korunuyor. Sam gözü kara bir köstebektir. Hacı Mirza ile pazarlığını çetenin karargahında İstanbul'un lüks bir villasında yapar. Birlikte Zürih'e geldiği yaşlı ve kuşkucu Mirza'ya çay soda bir otoparkta teslim edilecek 100 kilo baz morfin karşılığında ödenecek 3 milyon doları göstermek için ihtiyari bir bankanın bodrum katına indirir. Kuşkuları geçmeyen Mirza, Sem'in çetesinin laboratuvarlarını görmek ister. DEA'nın kısa süre içinde Tessin'de gerçekleştirdiği sahte laboratuvar yaşlı Türk'ü etkiler, kurulan tuzak beklendiği gibi işler ve Türk kaçakçılar baz morfini teslim ettikleri anda tutuklanır. Bellinzona mahkemesince yargılanan Türk kaçakçılar Stampa cezaevinde ömür tüketecekler. Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun dünyanın her köşesinde ağır bedeller ödeyen köstebeklerin güçlü karakterlerini, kararlılıklarını ve cesaretlerini hayranlıkla izliyorum. Kimlikleri ortaya çıktığında bu erkekler ve kadınlar korkunç işkenceler gördükten sonra öldürülüyor, aileleri intikam tehditleri alıyor. Daha önce verdiğim Enrico Camerana Salazar örneğini hatırlatmakla yetiniyorum. Washington hükümetinin bu görevlisi Meksikalı uyuşturucu kaçakçılarının arasına sızmayı başarır ancak kimliği belirlenince babanın korumalarının ağır işkencesine maruz kalır. Çete içindeki diğer köstebeklerin adını vermeden ölür. İşkencecileri tutuklanır ve mahkum olur. Fransız, Alman, İngiliz, Avusturyalı ceza hukuku profesörlerinin çoğu köstebek fikrine karşıdır. Avrupa bilimsel literatürü yazarlarınca hukuk kuralının çiğnenmesi olarak tanımlanan uygulamanın eleştirildiği, suçlandığı ve mahkum edildiği makalelerle doludur. Sonuç bölümüne gelindiğinden geniş bir bibliografya vermekten özellikle kaçınıyor, ileri sürdükleri en önemli noktaları özetlemekle yetiniyorum. Bir köstebeğin verimli olabilmesi içine sızdığı kartelin reisinin tam güvenini kazanmış olmasıyla mümkündür. Bu güveni kazanabilmek için suç kabul edilen faaliyetlere katılmak ve verilen görevleri suç işleyerek yerine getirmek zorundadır. İçine sızdıkları örgüt üyelerini sık sık suça itmek, köstebeklere karşı ileri sürülen eleştirilerin en önemlisidir. Özellikle uyuşturucu veya insan kaçakçılığı örgütlerine sızabilmek için köstebeğin alıcı ya da önemi alıcıların temsilcisi kılığına girmesi gerekir. Diğer bir deyişle suç örgütüne sızmış ajan ile ajan provokatör arasındaki ince yasal çizgi geçerliliğini kaybeder. Kendini Milano'da faaliyet gösteren önemli bir Sicilya ailesinin temsilcisi olarak tanıtıp Hacı Mirza çetesini Chasso'daki baz morfin teslimatına teşvik eden sarışın sen bir örnektir. Köstebek öncelikle ücreti vergi yükümlüsü tarafından ödenen çalıştığı kuruma bağlılık yemin eden bir devlet görevlisidir ve daha da önemlisi hukuk devletini ve toplumsal düzeni korumakla görevlendirilmiş bir avuç yetkiliden biridir. Bu kadar önemli bir devlet görevlisinin cezalandırılmadan suça karışıyor ya da en azından suça teşvik ediyor oluşunu düşünmek bile endişe vericidir. Bir diğer önemli sorun duruşma aşamasında çıkar. Halka açık olan duruşmada köstebek başrolde savcının suçlamasındaki anahtar tanık konumundadır ve hayatta kalmak ister. Halbuki duruşma sırasında kimliğinin açıklanması ölüm fermanının imzalanması demektir. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde değişik uygulamalar görülür. Kimi zaman köstebek duruşmaya katılırken maske takar, bazı hallerde sesinin elektronik karıştırıcılarla tanınmaz hale getirildiği özel video çekimlerinde sadece sırtı görünecek şekilde sorulara cevap verir. Başka durumlarda duruşma salonunun hemen yanındaki özel bir odada sadece duruşma yargıcının, savcının, kamu müdahalinin ve savunma avukatının hazır bulunduğu bir sorgulamaya alınır. Almanya'da ilginç bir metot uygulanır. Köstebek bu amaç için görevlendirilmiş bir vasi önünde yemin ederek tanık ifadesini verir. Gizli hayatının tüm ayrıntılarını yazdığı not defterini sunar. Kendisi de yemin etmiş bir polis görevlisi olan vasi, not defterini inceler, köstebeğe en ince ayrıntılara girecek sorular sorar, hesaplarını, aldığı armağanları, harcamalarını ve gelirini denetler, daha sonra tek başına mahkemenin karşısına çıkar. Başka uygulamalar da vardır. Magaryan davasında Bellinzona, Tessin Ağır Ceza Mahkemesi mühürlü bir zarf içinde mahkeme başkanına sunulan yazılı tanıklıkla yetinmiştir. Bütün metotlar aynı sorunu gündeme getirir. Londra'da, Old Bailey'de, Paris Adliye Sarayı'nda, Milano'da, Madrid'de veya Köln'de çelişki aynıdır. Bütün ceza davalarının temelinde karşılıklı sorgulama yatar. Savunma avukatı ancak tanığın kimliğini, zamanını nasıl kullandığını, kişiliğini, ailevi ve toplumsal köklerini, tutkularını, nefretlerini bildiği ölçüde verimli bir sorgulama yapabilir. Hukukçuların köstebeklerin kullanılması karşısında ileri sürdükleri bütün savlar doğru ve geçerlidir. Yine de bu savları birbiriyle çelişen iki amacın varlığı nedeniyle reddediyorum. Amaçlardan biri hukuk devletine ve onun muhakeme usullerine saygı, diğeri de hukuk devletinin kendini örgütlü suça karşı etkili olarak koruma zorunluluğudur. Bu iki amaçtan ikincisinin daha önemli olduğu kanısındayım. Köstebekler olmasa hiçbir uygar Avrupa toplumunun örgütlü suç kartellerine sızma, onları durdurup çökertme imkanı olmaz. Köstebekler konusundaki bir diğer sorun gizli servislerin sınır tanımayan örgütlü suçla mücadeleye katılması aşamasında ortaya çıkar. Avrupa ülkelerinin uygulamaları bu konuda da farklılıklar gösterir. Fransa'da DST veya Genel İstihbarat Servisi, polis örgütleri ve özel gümrük servisinin yürüttüğü araştırmalara prensipte katılmazlar. Aynı durum Benelux ülkeleri, Avusturya ve İsviçre için de geçerlidir. Buna karşılık İngiltere ve İtalya'da gizli servisler kalter reislerine karşı verilen savaşta önemli rol oynarlar. İngiliz MI5 servisinin örgütlü suçla savaşta üstlendiği görev tartışma konusu olamaz. Aynı şey İtalyan SISMI'nin çalışmaları için de geçerlidir. Almanya'daki işbirliği ise oldukça naziktir. Almanya'daki her Land eyalet bağımsız bir polis örgütü ve bir devlet güvenliğini korumakla görevli gizli servis örgütüne sahiptir. Örneğin Bavyera'da bu iki örgüt örgütlü suçla savaşta geniş bir işbirliği içindedir. Münih'te 1996 yılında Verwaltungsschutz'da görevli 500 ajandan 50'si örgütlü suç konusunda açılan soruşturmalarda çalışır. Bu ajanlar bir yıl 1996 boyunca 14 şebekeye başarıyla sızdı. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Günther Beistein bu başarılı işbirliğinin tüm Länder'e yaygınlaşmasını önermektedir. Gizli servisler, polis örgütünde bulunmayan elektronik sistemleri ve araştırma, sızma ve denetleme yöntemlerini kullanır. Faaliyetleri gizliliğin en karanlık deliklerine giren örgütlü suç kartelleriyle savaşabilmek için gizli servisin normal polis örgütlerinden çok daha etkili ve verimli olduğu biliniyor. Gizli servis ajanları kimseyi tutuklayamaz. Elindeki belge ve kanıtları tutuklama işlemini yapacak, suçluları önce hapse koyup sonra yargıç önüne çıkaracak olan polis örgütüne aktarır. Üçüncü için güçlü siyasal polis örgütü Gestapo'nun anıları hafızalardan silinmediğinden Almanya'daki tartışma önemlidir. Federal Almanya'nın 1948 yılında kurulduğu sırada Amerikan, İngiliz ve Fransız yetkililer siyasal polis ile adli polis arasındaki çizginin çok belirgin olmasını arzulamışlardır. Bu nedenle Almanya Genel Savcısı Kainem, Bavyera örneğini resmen reddetmektedir. Gizli servislerin uluslararası örgütlü suça karşı verilen savaşa aktif olarak katılmaları kanımca doğru olur. Bavyera örneği kadar İngiltere'de MI5 ve İtalya'da SISMI'de gizli servislerin normal polis örgütlerinden çok daha verimli ve başarılı olduklarını göstermektedir. Bu gözlükle bakıldığında Fransız sisteminin derin bir reforma ihtiyacı olduğu açıktır. Sessizlik duvarı. Örgütlü suça karşı verilen savaş davaların gelişmesinde önemli değişikliklere yol açar, yargı görevlilerini şimdiye kadar karşılaşmadıkları sorunlarla karşı karşıya bırakır. Ukraynalı bir kartelin tetikçisi Paglia bölgesinden Sacra Corano'nun onurlu insanı, Napoli Camorra'sının kaposu ya da New York Cosa Nostra'sının babası genellikle konuşmayı reddeder. Yargıcın sorularına cevap vermek mi? Hiçbir zaman. Konuşan bir suçlu kendi hayatını ve aile üyelerinin güvenliğini tehlikeye atar. Sessizlik duvarını yıkabilmek için değişik ülkeler çeşitli yöntemler uygular. Bunlardan İtalyan ve İngiliz yöntemleri birbiriyle çelişir. Bu iki yöntemi incelemeden önce şüpheli, zanlı ya da suçlu mafya üyelerini yargıçla karşı karşıya getiren sessizlik duvarını yıkmak için belirli bir yöntemi olmayan Fransa'ya bir göz atalım. Fransa ceza yasasında yargıcın karar verme aşamasında suçlunun yargıyla işbirliğini göz önüne bulundurabileceğini beliren bir madde vardır. Bunun dışında da gerek polis soruşturması gerekse de dava aşamasında ünlü bir Fransız avukatının gökyüzüyle uyuşma olarak adlandırdığı pazarlıklar da görülür. Fransa'nın elverişlilik kavramının seçiminin önem taşıması bu pazarlıkların temelini oluşturur. Suçun oluşması için gerekli noktaların bir araya gelmesiyle birlikte yargı dosyayı açabildiği gibi aynı durumda aynı dosyayı rafa da kaldırabilir. Burada ceza hukukunun iki teorisini karşı karşıya getiren felsefi tartışma söz konusudur. Bu teorilerden ilki ilhamını Immanuel Kant'tan alır ve yasallık prensibine bağlı kalır. Kurallara karşı yapılan her hareket yargı önüne çıkarılır, çıkarılmalıdır. Elverişlilikten kaynaklanan ikinci teoriye göre bir dava ancak yararlı olacaksa açılmalıdır. Fransa elverişlilik görüşüne bağlı kalırken İtalya yasallık prensibini seçer. İsviçre'nin kendi bağımsız yasası ve kendi ceza usulü olan kantonlarından her biri bu iki prensipten birini seçmiştir. Yasallık prensibi yasanın isteğine daha uygun gözükmektedir. Buna karşılık elverişlilik prensibi yargıcın daha insanca, daha eşit adalet dağıtmasını sağlar. Örnek, otomobiliyle manevra yaparken dikkatsizlik sonucu karısını ve 3 çocuğunu öldüren babanın yargılanması şart değildir. Adamın çektiği acı yeterince büyüktür. Diğer taraftan toplum adamın cinayetten mahkum olmasından hiçbir şey kazanmaz. Bütün bunlara rağmen Fransa, yargıçlarının ve polis görevlilerinin örgütlü suç kartellerinden birinin tetikçisinin işbirliğinden yasal çerçeve içinde yararlanabilmesini sağlayacak yöntemlerden yoksundur. Şimdi de Anglo-Sakson yöntemine bakalım. Bu yöntem plea bargaining, suçlamada pazarlık olarak tanımlanır. Polis soruşturması tamamlanır tamamlanmaz savcı mafya üyesini ziyaret eder ve bir deal, teklif sunar. Suçlu savcıyla işbirliği yapmayı kabul eder, kartel tetikçileri işlenen suçlar, örgütün yapısı ve yöneticileri hakkında tüm bildiklerini anlatırsa tanık koruma programından yararlanabilir. Bu program çerçevesinde yeni bir kimliğe, yeni bir hayata, paraya ve konuta kavuşacak, kendisi ve ailesi pazarlıkla belirlenecek, bir süre için polis koruması altında yaşayacaktır. Anlaşmanın en önemli bölümü işbirlikçi suçlunun savcıyla alacağı ceza üzerine pazarlık yapmasıdır. Bir noktanın altını çizelim. Aslında iki değişik plea bargaining aşaması vardır. İşbirliğine giren suçlu savcıdan suçu yeniden tanımlamasını ister. Örneğin cinayet işlemiştir. Savcı suçlamayı yalnızca dikkatsizlik sonucu ya da kasıtlı adam öldürme olarak yapar ya da birçok ciddi suç işlemiştir. Savcı bunlardan sadece birini ele alır. Plea bargaining'in ikinci aşamasında verilecek ceza üzerinde anlaşma sağlanır. Plea bargaining'in tarihçesi ilginçtir. Amerika ceza yasası devletin kurucularının kalvenci mirasının etkisinde kalmıştır. Suçunu itiraf etmek ve pişmanlık belirtmek Hristiyanca davranışlardır. Plea bargaining kurumu Amerikan geleneklerinde kök salmıştır. Eskiden yargıç davanın hemen başında sanığa suçunu dinleyiciler önünde itiraf edip af dilemek isteyip istemediğini, böylelikle işlediği suçun cezasına razı olup olmadığını sorardı. Bugünkü yöntem daha değişiktir. Amaçlanan toplumsal ahlakı güçlendirmek değil, mahkemenin strateji ve taktiklerini geliştirmektir. Örgütlü suç babaları ve yöntemlerinin suçlarını örten sessizlik duvarlarının karşısında savcının da müttefiye ihtiyacı vardır. Bir sanığı iddianın tanığına çevirmek ustalık ister. Amerikan savcıları bu konuda uzmanlaşmıştır. Kan içicilere karşı yürütülen savaşta zafer ya da yenilgi sanıklardan bir veya birkaçında meydana gelebilecek değişikliğe bağlıdır. Plea bargaining ABD'nin tüm eyaletlerindeki ceza yasalarında önemli bir rol oynar. Almanya'da Amerikan plea bargaining yönteminden esinlenen ama az da olsa değişik bir kurum vardır. Kronze Ugenregulung, suçlanan tanıkla anlaşma. Bu kurum suçluyu savcının gönüllü işbirlikçisi haline getirir. Hem dönen suçlu hem de savcıya önemli avantajlar sağlıyorsa da üniversite çevrelerinden acımasız eleştiriler almaktadır. Ancak dikkat! Gerek Amerikan plea bargaining gerekse de Alman Kronze Ungerelung kurumu sadece tutuklanmış, suçlanmış ve ağır ceza alacak sanıkları kapsar. Savcının dava stratejisinin bir yüzü olarak sadece yargı aşamasında kullanılır. Aynı durum çok daha geniş bir alan kaplayan İtalyan sistemi için geçerli değildir. İtalyan sistemi romantik pişmanlık adını taşır. Pentito, itirafçı, kanlı yaşamının herhangi bir anında taraf değiştirebilir. Kendi kanlı yaşamından iğrenmiş olarak herhangi bir savcıya, sorgu yargıcına ya da mahkeme üyesine başvurabilir ve itirafları karşılığında sivil hayata geçişinin pazarlığını yapabilir. Bunun dışında tutuklanan Pentito sorgulama sırasında taraf değiştirebilir ya da mahkum olmuştur. Teröristler ve mafya üyeleri için özel olarak kurulan hapishanelerdeki hayatın katı koşullarına dayanamaz ya da günlerinin geri kalan bölümünü hapiste geçirmek düşüncesinden rahatsızlık duyar. Bir yargıçla görüşür ve öne alınmış bir tahliye ya da önemli ölçüde azaltılmış bir mahkumiyet karşılığında ailenin ya da dost veya düşman ailelerin işlediği ve henüz aydınlatılmamış olan suçlar hakkında bildiklerini anlatır. Yine de bir pentito taraf değiştirerek otomatik olarak özgürlükten yararlanmaz. Yasa bu konuda çok açık değildir. Pentito kalan cezasını mutlaka cezaevinde geçirmek zorunda değildir. Uygulamada pentiti itirafçılar karabiner kışlalarında ya da sahilden açığa demirlemiş gemilerde yaşar ve avukat değiştirirler. Dipnot: Karabiner İtalyan jandarması. Geçici olarak salı verildiklerinde ancak hayatta kalabilecek kadar para alırlar. Kışlalardayken aileleriyle görüşebilirler. Genellikle geceleri her seferinde değişen saatlerde ve değişik yollardan götürülüp getirilirler. Yeni hayatlarında gıpta edilecek hiçbir şey yoktur. Kendileri ve aileleri sürekli olarak mafyanın tetikçileri tarafından öldürülme korkusuyla yaşar. İtalya'da Amerika'nın tanık programına benzer bir program parasızlık nedeniyle yoktur. Bunun yanı sıra plastik cerrahi, kişisel sürekli polis koruması da görülmez. Pentito, kışlada da yaşayıp ara sıra ailesini ziyaret etse ya da Adalet Bakanlığı'nın sağladığı yeni bir evde de otursa, hedefteki kadın ya da erkektir. İtalya'da 1998 yılında yaklaşık 1600 pentito vardı. Bunların yakın aileleri de eklendiğinde ortaya gece gündüz korunacak 8 bin 10 bin kişi çıkar. İtalyan parlamentosu 1997 yılının yaz aylarında önemli bir karar alır. Savcıların kararlı direnişine rağmen ceza yasasının 513. maddesi yeniden düzenlenir ve Pentiti'nin elindeki silahın önemini azaltır. Bundan böyle sadece davayla görevli mahkemenin yargıcı önünde yapılan tanıklık geçerli sayılacaktır. Oysa daha önceki uygulamada Pentito tanık ifadesini savcıya, İtalya'da aynı zamanda sorgu yargıcı veriyor. Bu tanıklık daha sonra açılan davada geçerli sayılıyordu. Yeni karara göre Pentito ifadesini davanın görüldüğü mahkeme huzurunda teyit etmek zorundadır. Yeni uygulamanın Pentito için ölümcül derecede tehlikeli olduğu açıktır. Avrupa'da olduğu gibi İtalya'da da yargı yavaş işler. Savcının ilk sorgusu ile mahkeme aşaması arasında uzun bir süre vardır. Mafya ise Pentito'yu ölümlerin en korkuncuyla cezalandırıyor, bütün aileleri katlediyor, kadın ve çocukları öldürüyor. Bundan sonraki sayfalarda bu öldürücü öfkeden bazı örnekler vereceğim. Soruşturmanın başlangıcında savcının bürosunda ilk tanık ifadesini verdikten sonra Pentito'nun mahkeme önünde tüm yakınlarının öldürülmesinden korkarak cesaretini ve soğukkanlılığını kaybetmesi ve daha önceki tanıklığını reddetmesi ihtimali yüksektir. 513. maddenin yeniden düzenlenmesi garanticilerin savcılar karşısındaki zaferini gösterir. Garanticiler mafya üyelerinin diğer sanıklarla eşit muamele görmesi yanlılarıdır. Buna karşılık savcılar bence haklı olarak mafyanın hukuk devletinin en şiddetli düşmanı olduğunu ve bu nedenle diğer sanıklardan ayrı tutulması gerektiğini öne sürer ve 513. maddenin eski halinin geri getirilmesi gerektiğini savunurlar. Savcılar bu savaşı Ağustos 1997'de kaybettiler. İtalyan yargısı mucizevi dönüşler gerçekleştirmek için her türlü çabayı harcıyor. Yargıç Giovanni Falcone'un eşinin ve korumalarının öldürülmesinden hemen sonra İtalya'nın sıkı bir güvenliğe sahip 10 cezaevinden biri olan Uccardone cezaevinde ve güneydeki hapishanelerde bulunan mafya üyesi mahkumlar tek cezaevine toplanır. Tutuklu babaları uzak bir yerde toplamak gereklidir. Onurlu insan toprağının dışında bir hiçtir. İncelikle bulunmuş benzetmeler kullanarak gardiyanlarını korkutamaz. Ailelerinden intikam alınacağı tehdidiyle ayrıcalıklar elde edemez. Mafya ailelerinin tutuklu bütün önemli kapı yolları Toskana açıklarında Elba adası yakınındaki Pianosa adasındaki hapishaneye ya da Sardunya'nın kuzeybatı ucundaki Asinara cezaevine nakledilir. Bugün Pianosa adasındaki 140'a yakın örgütlü suç mahkumunun arasında takma adı Papa olan Michel Greco, Nitto Santapaola ve Pippo Colo gibi ünlü babalar da vardır. Kapıyolardan 90 kadarı da Asinara'dadır. Bunlar arasında 1993 ve 1996 yılları arasında başı kesilen Cosa Nostra'nın hemen bütün kubbesi de bulunmaktadır. Genç Giovanni, Domuz Brusca, Halefi 70'lik Toto, Hayvan Rina, Veznedar Antonio Mangono, Rina'nın kayınbiraderi Leoluco Bagarella, Madonna'ya kardeşler ve kısa süre önce Venezuela'dan iade edilen Paola Contrera. Asinara cezaevi kendi türü için örnek oluşturur. Berrak bir denizin sahilindeki beyaz kumlu plajlar ve küçük koylarla çevrili 52 kilometre karelik bu ada tesadüfen gelen ziyaretçiler için bir cennet, mahkumlar için bir cehennemdir. Zaten mahkumlar da kendilerinden lanetliler olarak söz eder. Pianosa'da olduğu gibi burada da mafya şefleri tutukluluk yasasının katı 41. maddesine uymak zorundadır. 1992 yılında kabul edilen tutukluluk yasası, savcı, yargıç ve cabanileri cinayetlerinin artması sonucunda hazırlanmıştır. Asinara'nın hukuk ve psikoloji eğitimi almış genç yöneticisi, Gianfranco Pala'nın beyaz badanalı sade bürosunun duvarında sadece iki fotoğraf, mafya tarafından katledilen yargıçların Borsellino ve Falcone'un resimleri asılıdır. Hücreler 3 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde ve 3,5 metre yüksekliğindedir. Yalnızlık mutlaktır. Tutuklular ayda sadece bir ziyaretçi kabul eder, bir saatlik görüş kurşun geçirmez cam arkasında yapılır. Adanın, hapishanenin, depoların ve gardiyan ailelerinin evlerinin güvenliği en modern silah ve izleme aletiyle donatılmış yüzlerce karabinyer ve muhafız tarafından sağlanır. Bir uçak, 3 sahil koruma botu ve helikopterler adaya istenmeyen ziyaretleri engeller. Özel bir yasa, sahile izinsiz çıkmayı 3 yıl hapisle cezalandırır. Sadece Totoriana'nın 24 saat gözetimi için 10 kişilik gruplar halinde çalışan 30 gardiyan görevlendirilmiştir. Mafyanın adaya çıkarma düzenlemesi ya da helikopterlerle saldırması hapishane müdürü Gianfranco Pala'nın kabusudur. Diğer taraftan mafyanın adaletin pençesine düşmüş kendi şeflerini de kolaylıkla öldürdüğünün bilincindedir. 1986 yılında Volterra cezaevinde mafyanın en önemli bankacısı Michel Sindona bir fincan kahve içer. Kimse olduğu bilinmeyen bir katil fincana siyanür koymuştur. Sindona korkunç acılar içinde ölür. Asinara adasında Riana, Bagarella ve diğerleri hücrelerindeki buzdolabı ve elektrikli ocaktan yararlanarak kendi yemeklerini kendileri pişirir. Haftada bir gün bizzat hapishane müdürü Sardunya adasının değişik bir kentine giderek gıda malzemesi satın alır. Aldıklarını kilitli madeni kutular içinde mahkumlara iletir. Lanetlilerin en büyük bir bölümü çok genç olanlar hariç bu adanın hiç çıkamayacaklarının bilincindedir. Bu bilinç pişmanlığın en büyük teşvikçisidir. Söz konusu ettiğimiz tüm yöntemlerde Anglo-Sakson, Alman ya da İtalyan uygulamalarındaki suçluların dönmesi birçok eleştiriye konu olur. Bu eleştirilerin en acımasız olanları ceza hukuku ve kriminoloji profesörlerinden gelir. Cezasında bir indirim pazarlığı yapan suçlu anayasada yer alan suçluların adalet karşısındaki eşitliği prensibini zedeler. İhanetiyle cezadan tümüyle ya da kısmen kurtulur, böylelikle kanlı suçlar ya da kamu servetine yönelik suçlar cezasız kalır. Anglo-Sakson yapısı plea bargaining yöntemini ayrım yapmadan uygular. Birçok kurbanı kapsayan en korkunç suçlara verilebilecek cezaların bile savcılarla yapılacak pazarlıklara konu olabilmesi suçların önlenmesi açısından bakıldığında endişe verici sonuçlar doğurabilir. Bazı Alman hukukçuların Kronze Genregulung hakkındaki görüşlerine göre suçun tanımı ve suçlunun alacağı ceza gibi temel unsurlar mahkeme dışında ve duruşma başlamadan çok önce kararlaştırıldığından ceza mahkemesi önünde yapılan duruşma bir komediden öteye gitmez. Kamuoyunda en fazla itirazla karşılaşan yöntem İtalyan yargıçlar tarafından uygulanandır. Birçok hukukçuya göre Pentito bir halk düşmanıdır. Neden? Çünkü mafyanın serbest, sanık ya da mahkum herhangi bir üyesi istediği an dilediği yargıca başvurabilir ve yargıcın cezasızlık, kendisi ve ailesi için koruma sözü karşılığında aynı yargıca mafyanın örgütlenmesi, faaliyetleri ve yöneticileri hakkında doğrulanmaları son derece zor, uzun ve karmaşık bilgiler verebilir. Pişmanlık, rakip aileyi çökertmek, bir düşmanı ortadan kaldırmak, kişisel kin ve nefreti söndürmek için ne inanılmaz bir silahtır. Pişmanlık kurumunu eleştirenlerin başında gelen Emmanuel Macaluso örnek olarak Giglio Andretto aleyhine Palermo ve Progia'da açılan davaları gösterir. Pişmanlık çeken bir mafya üyesinin sorgu yargıcına Başbakanı Sicilya Cosa Nostra'sının Capodei Capis'i, babaların babası Toto, hayvan Riana'yı kucaklarken gördüm. Kucaklaşma onurlu insanların tanınmada kullandıkları gizli işarettir demesi Andretto'nun sıkıntılarının başlangıcı oldu. Emmanuel Macaluso herhangi birisi değildir. 1924 yılında Caltanissetta'da doğmuş, çok genç yaşta komünist militanlar arasına katılmış ve tüm yaşamı boyunca Sicilya mafyasıyla mücadele etmiştir. İtalyan Komünist Partisi'nin bölge sekreteri, yerel parlamentoda milletvekili, Roma'da senatör oldu, kendisinin ve ailesinin hayatını onlarca kez tehlikeye attı. Arkadaşlarının içinde katillerin kurşunlarına hedef olup ölenler oldu. Bu nedenle pişmanlık hakkındaki eleştirileri ciddiye alınmalıdır. Macaluso'nun karşısında Pino Arlacci vardır. Onun kararı açıktır. Pişmanlar olmadan mafyaya karşı savaşta zafer de olmaz. Arlacci'nin ileri sürdüğü savlar da inandırıcıdır. Arlacci'nin Pentito, Antonio Calderone hakkında yazdığı kitap günümüzde bir klasiktir. Polis tarafından gece gündüz korunan bir evde Calderone, Arlacci ile buluşup sorularını cevaplandırmayı kabul etmişti. Calderone, uzun yıllar boyu kıtalar arası örgütlü suçun önemli kişilerinden biri olmuştur. 1953 yılında Catania'da doğmuş kardeşi Pippo ile birlikte Cosa Nostra'nın en güçlü ailelerinden birini yönetmiştir. 1960'lı yılların başı ile 1980'li yılların başı arasındaki 20 yıllık sürede suçtan kaynaklanan devasa bir servet edinmiş, birçok katliamın emrini vermiş ve Atlantik'in her iki kıyısında yaygın bir kaçakçılık ve şantaj ağı dokumuştur. Adlarını Sicilya'nın merkezindeki küçük Carleon kentinden alan Corleonesi ailesinin 1980'li yılların başlarında gücünün artmasıyla başlayan ve mafya tarihinde eşi görülmeyen iç savaş sırasında Pippo öldürülür. Antonio Fransa'ya kaçar, yakalanarak İtalya'ya iade edilir. İtalyan ve Fransız yargıçlarla işbirliği yapmaya karar verir. Pişmanlığı 200'den fazla mafya üyesinin tutuklanmasını sağlar. Bugün İtalya dışında yeni bir kimlikle ve koruma altında yaşıyor. 34 yaşındaki Calegore Ganci uzun yıllar Carleonesi'lerin hizmetindeki en acımasız katil olarak çalıştıktan sonra 1996 yılında Pentito olmaya karar verir. 100'den fazla cinayet hakkında bilgi verir ve Palermo valisi General Della Cissa'ya karşı yapılan ve daha önce aydınlatılamamış saldırıya da ışık tutar. Kendinden önce itirafçı olan Trapani mafyasının reisinin oğlu Vicenco Ferro'nun da itirafları Cosa Nostra'ya önemli darbeler indirilmesine yardımcı olmuştu. Arleci'nin görüşleri Pentiti'nin pişmanlıklarının bedelini genellikle yüksek ödemeleriyle de güç kazanmaktadır. Mafya Omerta'ya karşı gelinmesini affetmez. Omerta her onurlu insanın kanıyla mühürlediği, hiçbir zaman hiçbir koşul altında örgütünün çalışması, faaliyetleri ya da yöneticileri hakkında hiçbir bilgiyi veremeyeceğine ant içtiği bir yemindir. 27 Ağustos 1996 Salı günü öğleden sonra Sicilya'da hava nefistir. Güneş adanın en önemli sanayi kenti Catania üzerinde parıldar. Aylardır her gün olduğu gibi siyahlar giymiş genç bir kadın yanında iki yeğeniyle birlikte kocasının mezarını ziyarete gider. Adı Santa Puglisi olan genç kadın 22 yaşındadır ve Antonio Savasta çetesinin onurlu insanı 21 yaşındaki Matteo Romano'nun dul eşidir. Romano birkaç ay önce kimliği belirlenemeyen katillerce öldürülmüştür. Genç kadın dua etmek amacıyla mezarın kenarına diz çöker. 14 yaşındaki erkek yeğeni Salvatore Botta ve 9 yaşındaki küçük kız yeğeni de onu taklit eder. Katiller mezarlığın öbür ucundan çıkarak Santa Puglisi'yi ensesinden tek bir kurşunla öldürür. Çocuklar dehşet içinde hayatlarının bağışlanması için yalvarır. Katiller ateş eder ve Salvatore Bacco'ya devirirler. Ağır yaralanan küçük kız hayatta kalmayı başarır. Dedikodulara göre kocasının öldürülmesini kabul edemeyen Santa Puglisi yargıca başvurmaya hazırlanıyordu. Romano'nun katilleri ailesinin geri kalanlarını da yok etmek üzere geri geldiler. İtalyan itirafçılarının en ünlüsü Tommaso Buscetta, Amerikan, Fransız, Alman, İsviçreli ve İtalyan yargıçlara paha biçilmez yardımlarda bulunduktan sonra bir yabancı için ender görülen bir ayrıcalık 1984 yılından beri Amerikan Tanık Koruma Programı'ndan yararlanıyor. Buna rağmen Avrupa'da ailesinden aralarında kadınlar, çocuklar ve gençlerin de bulunduğu 36 kişinin katledilmesine engel olunamadı. Bütün bu örneklerin kanıtladığı Macoluso ile Arleci arasındaki tartışmada haklı olanın sonuçta kan pahası ne olursa olsun Arleci olduğudur. Mafya itirafçılardan vebadan korkar gibi korkmaktadır. Geçici olarak özetleyelim. Mafya babalarının varlığını onurlu insanları ya da Rus, Çeçen, Polonya kartellerinin ya da İtalyan, Fransız, Alman ya da İber Yarımadası'ndan mafya ailelerinin sade tetikçilerini yöneten ulu yasa susmaktır. Sessizlik duvarını sadece iki kişi yıkabilir, köstebek ve kaçak. Uygar toplumun örgütlü suçun vahşi hayvanlarına karşı yürüttüğü savaşta İtalyan Pentiti yönetiminin tüm Avrupa'ya yaygınlaştırılması çok önemlidir. Avukatlar. Yasal uygulamada avukatların oynadığı rol çok açık önemlidir. Ben de Cenevre Borası'na kayıtlı bir avukatım. Genç yaşta üniversite öğretim üyeliğini seçtiğimden fazla duruşmaya katılma imkanı bulamadım. Yine de mahkemedeki ilk günden beri kendime hep aynı soruyu sordum. Suç karşısında doğal olarak duyduğum tiksintiyi ant içerek kabul edilen hizmetime başvuran her sanığı her koşul altında savunmak zorunluluğuyla nasıl bağdaştırabilirim? Örgütlü suç, ekonomik cürüm ya da ciddi yolsuzluklar söz konusu olduğunda sanıklar genellikle önemli bir avantajdan yararlanır. Ellerindeki benzersiz mali gücü kullanarak en ünlü, en parlak ve en başarılı avukatların hizmetini kullanabilirler. Savcı ve savunma arasındaki oyunda koşullar artık eşit değildir. Ünlü ve önemli bir avukat elindeki herhangi bir dosyaya basit bir savcıdan çok daha fazla zaman ayırabilir. Dosyanın Kafka romanlarını andırır karışıklıktaki labirentine düşen adalet kaybolur, yorulur ve davayı kaybeder. Örnek olarak SASEA İmparatorluğu'nun çöküşünü ele alalım. SASEA Cenevre'de kurulmuş, Kaynakları karanlık bir holdingdir. 35 ülkede 346 finansman, ticaret ve sanayi kuruluşunu kapsar. Holdingin başında endişe verici bir kişi olan Florio Fiorini bulunur. İtalyan asıllı, şişman, akıllı, kurnaz bir adamdır ve murahhas azalık yapar. İş yapmak için tercih ettiği kişiler Paris'teki Credit Lyonis yöneticileridir. Başlıca suç ortağı eskiden bir kahvede garson olarak çalışan Giancarlo Paretti'dir. İnsan ilişkilerini bir sanat haline getirmiş olan Fiorini değişik çevrelerden gelen genel müdürleri yöneticilere etrafında toplar. Eski bir konfederasyon başkanı, emekli bir Fransız paraşütçüsü, Granges sokağından Cenevre'nin Kalvenci oligarsisinin tercih ettiği adres gelme iş adamları, az ya da çok pırıltılı başka kişiler çalışmalarında gerekli saygınlığı sağlamaktadır. SASEA yasal ya da yasa dışı birçok işle uğraşır, Gabon'a kutlanmış et ihracatı, uzman işi finansman işlemleri, sahte kağıtların alım satımı ve benzerleri. İtalyan Conditore 20 Ekim 1992 günü Cenevre polisi tarafından tutuklanır, imparatorluğu büyük bir gürültüyle yıkılır, Credit Lyonis ve diğer bankalar temellerine kadar sarsılır. 20 Ekim günü şirketin iflası bildirilir, batan para Cenevre'de ve yakın zamana kadar Avrupa'da o güne kadar duyulmamış yüksekliktedir. 16 milyar Fransız frangı. Fiorini moralini bozmaz, tutuklanarak götürüldüğü Champdolon cezaevinde mahkemesini bekler. Duruşma Haziran 1995'te Cenevre Adliye Sarayı'nda başlar. Yasal tiyatro birçok ünlü aktörü karşı karşıya getirir. Savunmada Cenevre Barosu Başkanı Mark Bonant, Credit Lyonis adına müdahil olarak Profesör Dominique Ponset, Savcı Laurent Caspar Ansermet, yanında Maurice Harari, Dominique Levy ve birçok ünlü hukukçu. Sorgu aşamasına geri dönelim. Sorgu yargıcı Jean-Louis Croquet, Fiorini ve diğer 6 sanığın faaliyetini etraflı olarak araştırır. 4 yılı aşkın bir süre boyunca sorgulamada 1086 saat geçirir, 41 ara karar alır, 18 soruşturma kurulu kurar, 75'i yargıç tarafından istenen ekspertiz raporları olmak üzere 650 kalın klasör dolduran soruşturma 7 milyon Fransız frangına mal olur. Soruşturma dosyası 200 bin belgeyi ve 400 tutanağı kapsar. Savunma avukatları sorgulamanın ilk gününden itibaren oturumlara katılıp davayı 4 yıl boyunca günü gününe izler. Soruşturmayı bitiren sorgu yargıcı Croquet dosyayı yargıçlar kuruluna iletir. Kurul evrak ve belgelerden oluşan yığını okuma kararı alır. Sıra mahkemeye gelir. Mahkeme heyeti de kısıtlı süre içinde binlerce evrakı okumaya başlar. Tekrar edelim, savunma avukatları ilk günden itibaren soruşturmanın içindedir. Duruşma sonunda Fiori evrak sahtekarlığı ve benzer birçok suçtan suçlu bulunur ve 6 yıl hapse mahkum edilir. Tutukluluk sırasında hapiste geçirdiği günler cezadan indirilir ve Haziran'da aldığı mahkumiyet Ekim'de biter. Bir kuş kadar özgür ve muhtemelen Karun kadar zengin İsviçre'den ayrılır, bütün mahkeme 48 saat sürer. Mark Bonan sadece sıra dışı yetenekli ve çok bilgili bir adam değildir. Aynı zamanda görevinin niteliği üzerinde uzun uzun düşünür, inancını birkaç cümleyle şöyle özetler. Savunma avukatı rolünü daha geniş bir dramla oynar ve sahnedeki aktörlerden sadece biridir. Sanık avukatı kadar kararlı ve enerjik olmak diğerlerinin de görevidir. Yasal gerçek, savunma avukatı, savcı ve müdahil arasındaki ince diyalektikten doğar. İşini titizlik ve zeka ile yapan savunma avukatını suçlamak bu nedenle doğru olmaz. Bir tarafta suçluyu savunan parlak avukatlar ile diğer tarafta mahkeme heyetinin çabaları arasındaki dengesizliği önlemenin bir yolu vardır. Sorgu yargıcı ve savcıyı aynı kişide birleştirmek. Bu birleşme Anglo-Sakson ülkelerinde, İtalya ve Almanya'da gerçekleşmiştir. İsviçre kantonlarının çoğunda ve Fransa'da yoktur. Bütün bu ülkelerde sorgu yargıçlığının ve mahkeme heyetinin emrine verilen olanaklar derhal ve büyük ölçüde genişletilmelidir. Personel sayısı arttırılmalı, evine verilen elektronik malzemenin kalitesi düzeltilmelidir. Yargı kendisiyle işbirliği yapmayı kabul eden sanık ve suçluların geniş anlamda korunmasını sağlayabilmeli. Amerikan tipi tanık koruma programı Avrupa'da da uygulanabilmelidir. Yargıçlar banka ve sigorta şirketi belgelerine kolaylıkla ulaşabilmeli ve bu belgeleri değerlendirmek amacıyla muhasebe ve finans uzmanlarından yararlanabilmelidir. Bütün bunlar çok para ve hükümet açısından savaş kararı anlamına gelir. Ellerindeki zavallı silahlarla yargıç ve savcıların yenilgiye gittikleri açıktır. Ejderha. Bizi tehdit eden tehlike nerededir? Uygarlığımızı, demokrasilerimizi, vatandaş özgürlüklerimizi kim tehdit ediyor? Düşman hangi maskeyi takıyor? 1997 yılına kadar Alman karşı casusluk örgütü Bundesamt für Verfassungsschutz'un başında bulunan Eckhard Wertbach'ın yanıtları. Hukuk devletinin karşısındaki tehlike suçta değil, örgütlü suçun inanılmaz parasal kaynaklarıyla demokratik karar verme biçimini sürekli etkilemesinde yatar. Bu durumun en yakın ve görünen sonucu politikacılardaki ve toplumumuzun karar vericilerindeki yozlaşmanın hızlı artışıdır. Dev finansman olanaklarıyla örgütlü suç gizlice ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatımızda giderek artan etkilerde bulunuyor. Daha da önemlisi, yargı ve kamu yönetimini de etkisi altına alıyor. Bir gün toplumumuza kendi kural ve değerlerini dayatacak güce erişecek. Böylece yargı bağımsızlığı, siyasetin inanılırlığı, değer yargıları ve hukuk devletinin koruyucu gücü gün geçtikçe kayboluyor. Güven kaybı örgütlü suç tarafından isteniyor. Devlete sızmış örgütlü suç sonunda devleti de yönetecektir. Rüşvet ve kokuşma o günden sonra ortadan kaldırılamaz ve kabul edilir bir gerçek haline gelecektir. Verbaugh'ın karamsar görüşünü bütünüyle paylaşıyorum. Acil olarak yapılması gereken temel yasal reformlardır. İki örnek vermekle yetiniyorum. Suçtan kaynaklanan paraların aklanması ve rüşvet, özel mülkiyet Avrupa'nın birçok ülkesinde ne yazık ki hala kutsal inek saygısı görüyor. Mali durum, avukat ve banka gizliliği dokunulmazlıklarını koruyor. Örgütlü suçun ahilus topuğu inanılmaz karların yatırımlara dönüştürülüp yasallaşmasıdır. Her gün milyarların aklanması kartellerin başını ağrıtan bir sorundur. Öncelikle ferce uğratılması gereken bu yeniden değerlendirme ve aklama mekanizmalarıdır. İmkanlar teoride mevcuttur. Sınır tanımayan örgütlü suç çetelerine üyeliklerinden kuşkulanan kişilerin masum olduklarını kanıtlamaları yeterli olacaktır. Böylelikle önemli bir servetin, örneğin 500 bin Fransız frangı ve üstü kaynakların yasal olduğunu kanıtlama görevi şüphelinin olacaktır. İkinci aşamada politikacıların, yargıçların, polis görevlilerinin ve gerek özel gerekse kamu kesimindeki ekonomik yöneticilerin yolsuzluğa bulaşmaları ve rüşvet almalarına karşı amansız bir savaş vermek gerekir. Burada da olanaklar çoktur. Başka bir devletin görevlilerine veya yöneticilerine rüşvet vermenin suç olduğu kararının tüm Avrupa ülkelerinde uygulanması, ulusal düzeyde rüşvet alma ve rüşvet verme suçlarının cezalarının sertleştirilmesi, kamu yönetimi içinde hareket edecek hızlı seyyar denetim komisyonlarının kurulması, bir yanda banka, finans kuruluşları ve anonim şirket hesaplarını denetleyen uzman kuruluşlarla diğer yanda yargı ve finansman birimleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, kamu görevlilerinin para karşılığında ek işler yapmalarının yasaklanması, ulusal parlamentolara veya Avrupa parlamentosuna seçilmiş kişilerin danışmanlık görevleri almalarının kesin olarak önlenmesi, yolsuzlukları kanıtlanmış tüm sanayi, banka, ticaret ve hizmet kuruluşlarının adlarının tüm Avrupa ülkelerine bildirilmesi ve bu gibi kuruluşların ihalelere katılmasının yasaklanması. Örgütlü suç Yunan mitolojisindeki çok başlı Hidra'ya benzer. Bir kafasını uçurun kesik başın yerinde kısa zamanda iki kafa belirecektir. Örgütlü suçu kesin olarak ortadan kaldırmak için Herakles ve Iolas'ın Lerna Hidrasını öldürmekte kullandıkları yöntemi uygulamak gerekir. Herakles başları keserken Iolas uçan kafaların yerlerini kızgın demirle dağlar. Diğer bir deyişle örgütlü suç Batı demokrasisinin kuruluş değerine dayanışma ve yasadan kaynaklanan ortak kader ve davranışa döndüğü gün yok edilecektir. Ortak bilinç yeniden canlanmaz ve kamu yöneticileri ciddi olarak harekete geçmezse gelecekte Avrupa demokratik toplumlarının yıkılışı kaçınılmazdır. Ne kadar etkili ve ne kadar uzmanlaşmış olursa olsun hiçbir polis örgütü, hiçbir yargı vatandaşların özgür iradesinin yerini alamaz. İnternetteki şifreler, yaygın elektronik izleme, köstebek ve pentiti gibi kurumlar karşılaştıkları tehlikenin bilincindeki toplum tarafından desteklenmedikçe Hidra yenilemez. Zafer adımlarıyla ilerleyen kan içicileri nasıl durduracağız? Hafızalarımızın derinliklerinde uyumakta olan değerlerle, düşüncede temel değişiklikler olmadan en gösterişli tutuklamalar, en sert yargı kararları, en geniş kapsamlı yasalar bile ne pahasına olursa olsun kar etme arzusunu önleyemez. Kapitalizm, insanların güçlülerden oluşan bir çekirdek tarafından ezilmesini her dönemde temel olarak kabul etti. Kapitalist şiddet ile mafya şiddeti gitgide birbirine karışmaya başladı. Birisine karşı verilen savaş diğerini de etkiler. Hidra'yı öldürmek için en önemli iki silah yöneticilerin halk tarafından artan ölçüde denetlenmeleri ve ekonominin derin anlamda demokratikleşmesidir. Örgütlü suç karşısında toplumun bağışıklık kaybı ile demokrasinin varlığı nokta arasında önemli bir bağ vardır. Neoliberal ideoloji toplumu aşılanmaktan alıkoyar, demokrasiyi ve demokrasinin tüm direnme güçlerini zaafa uğratır. Francis Julien'in Fondelle Moral adlı kitabında karşılaştığımız soruna uygun teorik bir çözüm buldum. Julian, Rousseau ve Kant'ın ahlak temellerini İsa'dan önce 4. yüzyılda yaşayan Mengzi'nin geleneksel Çin ahlak temelleriyle karşılaştırmaktadır. Mengzi'ye göre insan iyidir, doğuştan dayanışma, acıma ve paylaşma dürtüsüne sahiptir. İnsanın ahlaki değerleri gelişmek için uygun bir ortam, sıcaklık, ışık ve suya ihtiyacı olan bitkiler gibidir. Uygun ortamı bulamazlarsa ölür. Ancak neoliberal ideolojinin hakimiyeti altında küreselleşmiş ekonomi ahlak değerinin gelişmesi için gerekli uygun ortamların en sonuncusudur. Bugün bizleri tehdit eden uygarlığın parçalanmasıdır. Ne bir eksik ne bir fazla. Konisper peygamberlerden bir alıntı. Zamanın parçalanmasına doğru dev adımlarla ilerliyoruz. Medyatik toplumun günlük darbeleri, gürültü ve öfkesiyle beslenen neoliberal ideoloji kültür mirasımızın kalbine saldırıyor. İnsanın kendi kaderini belirleme hakkını reddedin, ekonomiyi doğal sayın, yasaları karalayın, mantıklı, özgürce kararlaştırılmış ortak istekleri tarihin derinliklerine gönderin. 200 yıldır Hitler, Stalin, iki dünya savaşı ve Auschwitz'e rağmen Avrupalılara oldukça özgür, demokrat ve uygar insanlar olarak yaşama imkanı veren tüm değerleri yok edersiniz. Cesaret Ana ve Çocuklarında Bertolt Brecht düşüncelerini şöyle özetliyor. O gün gelecek, sayfanın bizim için çevrileceği çok uzak değil. Böylece biz halk, beyleri büyük savaşlarıyla yok edeceğiz. Tüccarlar, uşaklarıyla, savaş ve ölüm danslarıyla sıradan insanın dünyasında ebediyen uzaklaştırılacak. O gün gelecek fakat onun geliş saati bana bağlı, sana bağlı. Henüz bizimle yürüyemeyenler düşecekler yola gecikmeden. Kitabın sonu...